Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle, 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytini selam ve salavatla Nur'a Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bugünkü sohbetimize önceki programımızın devamında Müddessir suresinin 31 ila 37. ayetlerini ele alacağız. Sohbetimize Mübarek Suresinin 31. ayetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma cealna ashaben nari illa melaiketen ve ma cealna iddetekum illa fitneten lillezine keferu. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر.
Biz cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerini kitap verilenler kesin olarak bilsinler. İman edenlerin imanı artsın, kendilerini kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin. Kalplerinde bir hastalık bulunanlar ile kafirler, Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu insanlar için ancak bir uyarıdır. Önceki programda cehennemden ve onun şiddetli azabından bahsetmiş, cehennemin bekçilerinin 19 ilahi melek olduğundan bahsetmiştik. Bu ayette şöyle denmektedir. Bu sayının ifadesinin iki anlamı vardır. Birincisi, kafirler ve müşrikler için bir imtihan olup, bu sayıyla yani 19 cehennem bekçisi alay ediyor ve bu sayının önemli bir sayı olmadığını, bunları kolaylıkla aşarız ve cehennemden kurtuluruz söylüyorlardı. İlahi meleklere karşı hiç kimse galip gelemez. Bir diğer husus da ehli kitabın ellerindeki kaynaklara dayanarak cehennem bekçilerinin sayısının 19 olduğunu varsaymalarıydı. Bu meselenin Allah Resulü'nün ağzından çıkması onları Allah Resulü'nün doğruluğuna kesin olarak inandırdı. Bu da Müslümanların imanını kuvvetlendirdi. Elbette kalbinde ayak diretmesi ve Hakk'a karşı inat hastalığı olan insanlar yine de Allah bunu anlatırken ne demek istediği diyeceklerdir. Dalga geçmekten ve alay etmekten vazgeçmeyecekler. Bu durum onları daha çok sapkınlığa sürükleyeceği gibi müminleri de Kur'an'ın doğruluğuna yakinen inanmaları sebebiyle daha çok doğru yola iletecektir. Ayetin sonunda şöyle buyurulmaktadır. Allah'ın orduları kafirlerin az sayıdaki bu 19 cehennem bekçisiyle sınırlı değildir. Onlar bütün kainatı kuşatmıştır. Dolayısıyla insanın Allah'ın kudreti ve tasarrufu altında olduğunu, meleklerin de onun kainattaki temsilcileri olduğunu bilmesi gerekir. Bu ayet bizlere şunları öğretiyor. Melekler varlık sisteminin temsilcileridir. İster dünyada olsun, ister ahirette, ister cennet ve ehli için, İster cehennem ve ehli için. Felsefesini tam olarak kavrayamadığımız dinin emir ve hükümlerini, örneğin namazın rekat sayısını hor görmemeli, alay etmemeli, sorgulamamalıyız. Bazıların hikmetini anlamasak bile, dini öğretilere ve emirlere karşı saygılı bir tavır takınmalı ve Allah'ın emirlerine boyun eğmeliyiz. İlahi kitaplarla ilahi peygamberlerin öğretileri arasında Allah'ı ve ahiret gününü inkar edenlere karşı empati ve destek sağlamalarına temel oluşturabilecek pek çok ortak nokta vardır. Şimdi Müddessir suresinin 32 ila 37. ayetlerinin tilavetini dinliyoruz.
Kella vel-kamer والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر
أصلا andolsun aya dönüp gittiğinde geceye aydınlattığında sabaha Hiç şüphesiz o en büyük cezalandıran biridir. İnsanlar için uyarıcıdır. Sizden öne geçmek ve geride kalmak isteyenler için.
Ya daimel fadli alel beriyye. Ya
Peygamberin peygamberliğini inkar edenlerle, kıyameti inkar edenlerle tartışmayı sürdüren bu ayetler, Allah'ın kudretinin alametleri olan olaylara yemin ederek kıyamet, cehennem ve onun azabı meselesini vurgulamaktadır. Ayın düzenli dönüşü, karanlık gecelerdeki güzelliği ve ışıltısı, tabiat takvimi olarak varlığı ve tabiat alemindeki diğer rolleri ilahi işaretler olarak kabul edilir. Allah sırtını dönüp gittiği zaman geceye ve aydınlattığı zaman sabaha yemin eder. Bu yeminlerin ardından inkarcıların inkar ve alaylarına karşılık şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki kıyamet gününün olayları ve o günün azabı çok şiddetli ve korkunçtur. Kur'an'da bu hususun belirtilmesi, bütün insanları uyarmak ve ikaz etmek, böylece onların bu dünyada yaptıklarını hesapsız olmayacağını bilmelerini ve hesap gününde hesap vermeye hazırlanmalarını sağlamaktır. Elbette insanlar bu konuda farklıdır. Kimisi iyi işlerde yükselmeyi hedeflerken, kimisi de geride kalabilir, hatta gerileyebilir. Birinci grup, bu uyarıları dikkate alarak sürekli büyüme ve ilerleme çabası içinde olurken, ikinci grup ise bu uyarıları görmezden gelerek, dikkate almayarak yok olmaya ve gerilemeye sürüklenir. Bu ayetler de bizlere şunları öğretiyor. Ay, güneş, gece ve gündüz gibi tabiat olayları Allah tarafından yaratılmıştır. Dolayısıyla bunları gördüğümüzde bunları kendiliğinden hiçbir yaratıcısı olmadan var olmuş maddi varlıklar olarak düşünmek yerine Allah'ı ve onun sonsuz kudretini hatırlamalıyız. İnsanlığın gafletten uyanıp önümüzdeki tehlikelere dikkat etmesi için bir uyarıya ihtiyacı var. Günümüzde sürücülerin görebilmesi ve öngörülemeyen kazaların önüne geçebilmesi için yollara uyarı levhaları yerleştirmektedir. Allah bütün insanlara hidayet vesileleri göndermiştir. Fakat bazı insanlar kendi istekleriyle ilahi elçilerin hatırlatma ve uyarılarına kulak verip hidayet yoluna girerler, bazıları da gaflet içinde kalıp dalalete düşerler. Değerli dinleyiciler, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek sohbetimizde Müddessir suresinin mealine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımız hakkında her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizlere iletebilir, arzu edersiniz yayınlarımızı İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.
Taibun atau
İran Radyo Podcast.
Miladi 19. yüzyılın başlarında İngilizler Hollandalıları Endonezya'dan çıkarmaya çalışıyorlardı ve Hindistan'daki güçleri gün geçtikçe artıyordu. Ancak o zamana kadar Avrupalılar Çin ile bağlantı kuramıyorlardı. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Dünya Tarihi Podcast serisinin bir başka bölümüyle birlikteyiz. Yerkürenin doğusundaki en uzak bölgelerinden hatıra dolu tarihi anılar. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Avrupalılar 300 yıldan beri Çin'de ayak izi bırakmaya çalışıyorlardı. Avrupa'dan Çin'e ulaşan ilk grup Portekizliler idi. Onlar miladi 1513 yılında Kanton adlı bir şehirde demir attılar. Bundan önce de günümüz Guangzhou'dan Portekiz denizcilerin Hint Okyanusu'nda yaptıkları vahşilikleri ve cinayetlerine dair haberler Çinlilere ulaşmıştı. Bu yüzden de Çinliler onları uzun burunlu haydutlar olarak adlandırdılar ve onlara korku ile ve temkinli bir şekilde davrandılar. Portekizliler Çin'de herkese iyi davranmaya çalıştılar ve onlarla barış yanlısı ve iyi tacirler gibi ilişki kurmak istediler. Onlar nihayet Portekizlilerin yaşamak istediği bir köy yapma ve bir mal deposu inşa etme iznini almayı başardılar. Portekizliler Çin'in güneyinde günümüzde Guangzhou olarak bilinen kentin yakınında yaşamakta ve Macao limanında ticaret yapıyorlar. Onların bundan dolayı Çin hükümetine her yıl kira ödemeleri gerekiyordu. Onlar Çin'den ipek, oymalı ahşap, porselen ve altın satın alıyorlardı. Çin'e gelen ikinci Avrupalı grup İspanyollardı. 1571 yılından beri Filipinleri işgal ediyorlardı ve Güney Çin Denizi'nde bulunuyorlardı. Ancak korsanlarla mücadelede Çin donanmasının yardımını almaları sonucunda Çin topraklarına ayak basabildiler. İspanya'nın ardından Hollandalılar büyük zorluklarla Çin'in büyük pazarına girebildiler. Ancak İngilizler Çin'e rakiplerinden çok daha sonra geldiler. Hollandalılar Çin pazarına girdikten 60 yıl sonra 1685 yılında Çin İmparatoru'ndan Kanton'da bir fabrika inşa etme izni alabildiler. Çinliler İngilizlere karşı son derece temkinliydi. İngilizlerin şehre girme veya nehirde yelken açma hakları yoktu. Kraliyet tahtını kullanmalarına izin verilmiyordu ve imparatorun temsilcisiyle doğrudan görüşemiyorlardı. Bunun yerine mesajın bir Çinli tacir aracılığıyla saray temsilcisine iletilmesi gerekiyordu. İngilizler Çinlilerden çay satın alıp kendi ülkelerinde ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde satıyorlardı. Çay tüm İngiliz halkının en sevdiği içecek haline gelmişti. Ancak İngiliz tacirler ve saray halkı Çinlilere çay karşılığında hiçbir zaman para ödemeye yanaşmadı. Yerli mallarını Çinlilere satıp parasıyla çay almak istiyorlardı. Ama Çinliler buna yanaşmıyordu. 1793 yılında İngiliz sarayı Çin İmparatoru'nun sarayına bir elçi gönderdi. Çinliler kendi topraklarına Göksel İmparatorluk adını verdiler. Böyle bir özgüvenle Çin İmparatoru İngiliz elçisini eli boş geri gönderdi ve İngiltere kralına bir mektup yazarak şöyle dedi: "Biz sizin dünyanızla ve onun mallarıyla ilgilenmiyoruz." İngilizler biraz daha beklemek zorunda kaldılar. Yakında 19. yüzyıl başlayacak ve donanmaları dünyanın en güçlüsü olacaktı. O zaman Çin'de o yılların en tuhaf olaylarından birine sebep olabildiler. İngiliz Doğu Hindistan şirketi kısa sürede Çin sorununa bir çözüm buldu. Çözümleri bu ülkeye afyon ihraç etmek oldu. Hollandalılar Tayvan'dayken Çinlileri afyonla tanıştırdılar. Tayvan'daki Çinlilere tütün ve afyondan yapılmış sigaralar satarak afyonun her türlü hastalığı, özellikle de o yıllarda çok sayıda Çinlinin ölümüne yol açan sıtmayı önlediğini İleri sürdüler. Doğu Hindistan şirketi Hintlileri afyon yetiştirmeye ve daha sonra bunu Çin'de satmaya teşvik etmeye karar verdi. Ancak Hindistan'da çok sayıda insan geçimini pamuk yetiştirerek sağlıyordu. İngilizler Hintlilerin kumaş dokumayı bırakmasını sağlamalıydı. Bu durumda Büyük Hint pazarı da bir taşla iki kuş vurmak isteyen İngiliz tekstil fabrikaların eline geçecekti. İngilizler Hindistan'da afyonun tanıtımını yapmaya başladılar. Hindistan'ın geniş bölgelerinde kıtlık ve açlığın hüküm sürdüğü bir dönemde İngiliz General John Moore Hintlilere şöyle demişti: "Açlığı biraz afyon tüketerek yenebilirsiniz." Thomas Penson, De Quincey isimli bir İngiliz yazar da afyonun gökten gelen bir hediye olduğunu söylemiştir. Bu reklamlarla eş zamanlı olarak İngilizler, Hintli dokumacıların müşterilerini kaybetmeleri ve artık çiftçilerin pamuğunu satın almamaları için İngiliz kumaşlarını ucuz fiyata Hindistan'a ithal ettiler. Bu durumda çiftçiler pamuk yerine afyon yetiştirmek zorunda kalacaklardı. Bu planlar bir süre sonra meyvesini verdi. İngiliz Doğu Hindistan şirketi kutuları işaretlenmiş kargoları Çin'in Kanton limanına göndermek için hızlı yelkenli gemiler kullanıyordu. Ama bu kutuların içinde afyondan başka bir şey yoktu. Çin'e kimyasal gübre adı altında afyon ithal ediyorlardı. İngilizler artık ülkelerinin altınının Çin'e gidip çay almayacak olmasından rahatlamışlardı. Çin'e yapılan afyon ihracatı her geçen gün artıyordu. Hintli çiftçiler de tarlalarındaki afyonu satarak iyi para kazandıklarını düşünüyorlardı. Mutluydular. Ancak bu paranın neredeyse tamamını İngiliz malları, özellikle de kumaş satın almak için geri ödemek zorundaydılar. Çin sınırlarının biraz daha iç kesimlerine doğru gidildikçe her geçen gün daha fazla afyon dağıtılan halk, gelirinin büyük kısmını afyon satın almaya harcayan, yoksulluk ve mahrumiyet içinde zor bir hayat süren bağımlılar haline geliyordu. Bağımlı hale gelen işçiler ve çiftçiler artık çalışamaz hale geldi. İngiliz Doğu Hindistan şirketi kaçakçıları Çin'de afyonu kolayca dağıtabilmek için hükümet yetkililerini rüşvetle kandırıp yolsuzluk yaptılar. Çin imparatoru bütün bu bağımlılıktan endişe ediyordu. Afyon kaçakçılığıyla mücadele için adamlarından birini görevlendirmeliydi. İmparatorun ciddi müfettişi 10 Mart 1829'da Canton Limanı'na geldi. Potasyum nitrat adı altında afyon dolu depoları kuşattı ve İngiliz tacirlerini teslim olmaya zorladı. İmparatorun müfettişinin emriyle değeri 2 milyon sterlini aşan 2000 sandık afyon kireçle karıştırılarak denize döküldü. İngiltere'den Çin'e afyonun en büyük kaçakçısı William Jardine adında bir adamdı. İşinde o kadar ısrarcıydı ki Çinliler ona inatçı yaşlı fare diyorlardı. Afyonun denize dökülmesinden birkaç ay sonra ortaklarından birine yazdığı mektupta şöyle yazmıştı. Durum çok umutsuz. Görünürde tek bir afyon buharlaştırıcısı, tek bir perakendeci ve uyuşturucuları arayacak kimse yok. İnatçı yaşlı fare hemen Londra'ya giderek İngiliz hükümet üyeleriyle görüştü. 3 kez İngiliz Dışişleri Bakanı ile görüştü ve hükümetin Çin'e karşı gücünü göstermesi gerektiği konusunda onu ikna etmeyi başardı. Yaşlı fare, Çinlilerin savaş gemisinin olmadığını ve İngiltere'nin bu savaşı kolayca kazanacağını iddia ediyordu. Haziran 1840 tarihinde İngiliz donanmasının alarma geçirilmesi emredildi ve tam ölçekli bir savaş başladı. İngiliz donanması Çin limanlarına top atmaya başladı. Yıllardır güçlü bir donanma kurmayı düşünmeyen Çinliler dünyanın en güçlü donanmasıyla baş edemedi. Çinli subaylardan biri, maymunların sırtına patlayıcı fitiller bağlayıp İngiliz gemisinin güvertesine bırakılmasını önerdi. Belki fitillerden çıkan ateş barut fıçılarına ulaşıp İngiliz gemilerini havaya uçurabilirdi. Ancak Çinliler şanslı değildi ve bu plandan da bir sonuç alınmadı. 300 yıl önce korsanlarla yaptıkları savaş nedeniyle İspanyolları ağırlamak zorunda kaldıklarında kendilerini güçlendirmeleri gerekirdi ama bu 300 yıl boyunca güçlü bir donanmaya sahip olmak için hiçbir şey yapmadılar. İngilizler Canton Limanı'nı kolayca kuşattılar ve Jason Adası'nı ele geçirdiler. 10 aylık bir kuşatmanın ardından Hong Kong Adası'nı da işgal ettiler. Birinci Afyon Savaşı olarak anılan bu savaşın sonunda Çin İmparatoru İngilizlerin tüm şartlarını kabul etmek zorunda kaldı. Hong Kong Adası İngiltere'ye bırakıldı. Afyon ticareti Canton, Amoy, Fochou, Ningbo ve ve Şanghay olmak üzere 5 limanda serbest ilan edildi. Tüm İngiliz mallarına gümrük vergisi fiyatlarının %5'i olarak belirlendi. Bu durumla birlikte Çin gümrük bağımsızlığını kaybetmiş ve gelirleri üzerindeki kontrolünü kaybetmişti. İngilizler ayrıca kapitülasyon ayrıcalığına da sahip idiler. Bu, eğer bir İngiliz Çin'de bir suç işlerse Çinlilerin onu yargılama hakkına sahip olmaması ve davasının İngiliz mahkemelerinde görülmesi anlamına geliyordu. İngilizler Çinlileri kendileriyle yeni bir görüşme yapmaya zorladılar. Eğer gelecekte herhangi bir ülkeye taviz vereceklerse aynı tavizi İngiltere'ye de vermeleri gerekirdi. İnatçı yaşlı fare lakaplı William Jardine ofisini Hong Kong adasına taşıdı. Ofisi için adanın en yüksek noktalarından birini seçmişti ve oradan Mumbai, Kalkuta ve Londra'dan limana giren bütün gemileri izliyordu. Birkaç yıl sonra yaşlı fare, afyon ticaretinin yanı sıra birçok fabrika ve şirketin de sahibi oldu. Çin'de bir içki fabrikası, bir iplik fabrikası, bir sigorta şirketi, bir yolcu feribot şirketi ve iki şehir arasında bir demir yolu hattı. Ancak Çin'de bağımlılık, yoksulluk, açlık ve yolsuzluk yaygındı. İngiltere çok avantaj kazanmıştı ama hala daha fazlasını istiyordu. Yeni bir savaş başlatıp daha fazla avantaj kazanmak için bahane arıyordu. İngiliz Doğu Hindistan şirketi için çalışan 12 Çinli işçinin tutuklanması İngilizlere bu bahaneyi verdi. Bu Çinli işçiler Doğu Hindistan şirketine ait küçük bir gemiyle Canton limanına çeşitli mallar sokuyorlardı ve bu nedenle tutuklandılar. İngiliz temsilcisi bu bahaneyi kullanarak ülkesinden donanmasını Çin'e göndermesini talep etti. Aynı günlerde afyon kaçakçılığı yapan bir Fransız rahip de Çinliler tarafından öldürüldü. Artık Fransızların da Çin'e saldırmak için bir bahanesi vardı. İkinci Afyon Savaşı 1856 yılında İngiltere ve Fransa'nın Çin'i işgal etmesiyle başladı. Bu kez savaş sadece Çin limanlarının bombalanmasıyla sınırlı kalmadı ve düşman Çin'in başkenti Pekin'e kadar ilerledi. İşgalciler imparatorla anlaşmalar imzalayarak 9 Çin limanını daha İngiltere ve Fransa'ya açtılar. İşgalci ülkelerin temsilcileri Pekin'e yerleştirildi. Çin gümrüklerinin denetimi İngiliz ve Fransızların eline geçti. Avrupalı rahiplerin Çin'in her yerinde vaaz vermesine izin verildi ve daha önce sadece 5 Çin limanında serbest olan afyon ticareti Çin'in her yerinde yasallaştırıldı. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast serimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizin yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Şimdi sohbetimizin 27. bölümünü hep birlikte dinleyelim. Bugün tevhid konumuzun devamında Allah'ın sıfatlarından söz etmek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim, alemleri yaratan Allah'ı en yüce sıfatlarla övmüştür. Kur'an-ı Kerim uzmanları bu semavi kitaba ve rivayetlere istinad ederek Yüce Allah'ın sıfatlarını birkaç gruba ayırmıştır. Bir grup sıfatlar vardır ki Allah-u Teala'nın zatının bir parçasıdır. Yüce Allah bu sıfatlarla hamd edilir ve bu sıfatlar ezeli ve ebedi olarak Allah-u Teala'nın zatında vardır. Örneğin Allah'ın bilge ve güçlü ve canlı olduğunu söyleriz. O her şeyi görendir, her şeyi bilendir ve her zaman vardır deriz. Öte yandan Allah-u Teala'nın zatı her açıdan mükemmel olduğundan her türlü eksik veya kusurun işareti olan her türlü sıfattan münezzehtir. Örneğin Allah-u Teala'nın cisim olmadığını, görünmediğini, eşi ve ortağı olmadığını söyleriz. Bir başka grup sıfatlar da vardır ki Allah-u Teala tarafından bir amel veya bir fiilin gerçekleşmesinden sonra ona istinad ederiz. Örneğin Allah-u Teala varlık alemini yaratandır, tüm mahluklara rızık veren O'dur deriz. İlahi sıfatların en önemlisi olan ve son birkaç bölümde üzerinde durduğumuz tevhid meselesinden sonra bugün Allah'ın neden görünmediğini, gözlerden saklı olduğunu ve cisim olmadığını konuşacağız. Ancak bu konuya girmeden önce şunu da hatırlatmak isteriz ki biz insanlar genellikle sahip olduğumuz 5 hisle çevremizdeki eşyaları ve olayları idrak ederiz. Fakat varlık alemi sadece bizim hislerimizle, hissettiğimiz şeylerle sınırlı değildir. Yaşadığımız ortamda ve alemde göremediğimiz ve hislerimizi idrak alanının dışında yer alan, aynı zamanda kesinlikle inkar edilemeyen şeyler de vardır. Biz çekim gücünü gözle göremeyiz. Fakat izlerini her yerde gözlemleyebiliriz. Hayat ve yaşam, annenin evlat sevgisi, sevinç ve keder, öfke ve gazap, sevgi veya nefret hiçbiri görünen şeyler değildir. Fakat biz bunların iz ve tesirlerini idrak ederek varlığını fark ederiz. Acaba insan sebep, sonuç veya etki, tepki denen şeyleri gözle görebilir mi? Kuşkusuz hayır. Buna karşın bu saydıklarımızın tümü vardır ve bizim yaşantımızı etkilemektedir. Buna göre varlık aleminde bizim hislerimizin dışında birçok varlığın var olduğunu söyleyebiliriz. Yüce Allah'ın varlığı da böyledir. Yani Allah'ı hislerimizle idrak edemediğimiz ve bizim hislerimizin kapsam alanı dışında kaldığı için inkar edemeyiz. Çünkü Allah-u Teala'nın izleri ve ayetleri yerde, göklerde ve varlık aleminin her köşesinde, hatta insanın varlığında vardır. Bilim kurallarına göre ışık bir şeyin üzerine aydınlattığında o şeyin görüntüsü gözde oluşur ve buradan beyne intikal eder ve ardından insan o şeyin görüntüsünü görmüş olur. Şimdi eğer Yüce Allah ışığın aracılığıyla göze yansıması söz konusu olacaksa en başta Allah'ın cisim olması ve herhangi bir mekanı işgal etmiş olması gerekir. Çünkü insan gözü sadece bu şartlarda bir şeyi görebilir ve eğer bu şey bu özelliklerden bağımsız ise insan gözü onu asla göremez. Öte yandan cisim, madde ve mekan hepsi sınırlıdır ve hepsi belli bir süre sonra yok olmaya mahkumdur. Oysa Allah-u Teala'nın zatı sınırsızdır, ezeli ve ebedidir ve esasen cisim değildir. Bir başka ifade ile her cisim sonuçtur ve bir sebebe muhtaçtır. Kuşkusuz Allah-u Teala ne sonuçtur ve ne cisme ve mekana muhtaçtır. Bu yüzden göz de görünmez. Kur'an-ı Kerim En'am suresinin 103. ayetinde bu konuya şöyle açıklık getiriyor. Gözler onu göremez. Halbuki o gözleri görür. O eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Hazreti Ali aleyhisselam da Allah-u Teala'nın görünmez olduğu konusunda şöyle buyurur. Hislerin onun zatında yeri olmayan, mekanlar onu sarmayan, gözler onu görmeyen ve perdeler onu örtemeyen Allah'a hamdolsun. Bazı düşünürlerin Allah-u Teala'nın görünmez olduğu ile ilgili gündeme getirdikleri bir başka delile gelince, aslında varlık aleminde hiçbir şey Allah-u Teala kadar belirgin değildir. Allah-u Teala tüm varlığı nurudur. Bu nur her tarafı sarmıştır ve asla yok olmaz ve her zahirden daha da zahir ve aşikardır. Dolayısıyla alemdeki zuhurun şiddetinden görünmezdir. Buna karşın Allah-u Teala alemdeki ayetleri ve işaretleri ile tanınır. Bu ayetler ve işaretler varlık aleminin her tarafını sarmıştır ve her mahlukun alnında Allah-u Teala'nın işaretleri vardır. Nitekim bir ressam veya zanaatkarın sanatını ve zanaatını yarattığı eserinde görmekteyiz. Allah-u Teala'nın ilim, hikmet ve gücü de mahluklarına yansımıştır. Gerçekte beşerin gözüyle görünecek bir ilah, ilah olamaz. Çünkü böyle bir varlık sınırlıdır ve zaman ve mekana muhtaçtır. Oysa Allah-u Teala varlık aleminin her yerinde vardır ve hiçbir yer onun varlığından boş değildir. Rivayetlere göre İmam Sadık aleyhisselam ile çağdaş olan İbni Ebil Avca adında bir şahıs o hazretten nasıl göremediği bir ilaha taptığını sorar. İmam Sadık aleyhisselam şöyle karşılık verir. Sen nasıl kendini senin içinde sana gösteren Allah'ı göremiyorsun? İmam daha sonra da ona Allah-u Teala'nın işaretlerini bir bir anlatır. Bu görüşmenin ardından İbni Ebil Avca bir arkadaşına şöyle anlatır. İmam benim içimde var olan işaretleri bir bir saydı ve ben bunların hiçbirini inkar edemedim. Baktım bu tartışmayı kaybedeceğim. Hemen sözü kestim ve o meclisten ayrıldım. Kur'an-ı Kerim'de açıkça Allah-u Teala'yı görmenin imkansız olduğu belirtilmiştir. Fakat bazı ayetlerde Allah-u Teala ile buluşma ve görüşme anlamına gelen lekaullah'tan söz edilir. Allah-u Teala ile buluşmaktan maksat insanların birbiriyle hissi görüşmeleri değildir. Çünkü Allah-u Teala ne cisimdir ne de beşeri gözle görülebilir. Bazı müfessirlere göre bu sözcükten maksat, kıyamet gününde onun gücünün işaretlerini ve vereceği mükafatları, cezaları ve nimetlerini ve azaplarını görmektir. Bu sözcüğün bir başka manası kalbi ve batını rüyettir. Çünkü insan bazen öyle bir yere gelir ki sanki Allah'ı kalbinin gözüyle görmektedir. Ve bu durumda artık içinde hiçbir kuşku geride kalmaz. Bu durum fani dünyada insanın yüksek takvası ve nefsini arındırması sayesinde gerçekleşebilir. Nitekim rivayetlerde şöyle okumaktayız. Adamın biri İmam Ali aleyhisselamdan sorar. Acaba Allah'ını gördün mü? İmam şöyle buyurur. Görmediğim Allah'a ibadet etmem. Adam tekrar sorar. Allah'ı nasıl gördün? İmam şöyle buyurur. Zahiri gözler onu asla göremez. Sadece kalpler iman nuru sayesinde onu idrak edebilir. Dolayısıyla Allah ile buluşma ve görüşmeden söz edildiği yerde maksat, Hak Teala'yı sıradan gözle görmek değil, kalbi gözle görmektir. Gerçi bir görmek de herkesin kapasitesine bağlıdır. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Muhterem dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün çiftlerin duygusal boşanmalarını önleme yolları üzerinde durmak istiyoruz. Hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde aile içinde çiftlerin duygusal boşanması ve bu durumun aile ocağı ve özellikle çocukların üzerindeki olumsuz etkilerinden söz ettik ve dedik ki çiftlerin her biri duygusal boşanmanın önlenmesinde etkili rol ifa edebilir. Bugünkü sohbetimizde konumuzun devamında duygusal boşanmanın önlenmesinde etkili olan bazı etkenleri ve yolları irdelemeye çalışacağız. Geçen bölümde duygusal boşanmanın hem bireyin ve hem de toplumun üzerinde çok olumsuz etkileri söz konusu olduğunu anlattık. Kuşkusuz bu olumsuz etkileri önlemek için en iyi yöntem duygusal boşanmanın yaşanmasını önlemektir. Bir başka ifadeyle aile ortamının hastalanmasına müsaade etmek ve sonra tedavisini düşünmek yerine en iyisi hastalanmasını önlemektir. Duygusal boşanmanın en etkili önleme yöntemlerinden biri çiftlerin birbirine karşı sevgili davranmasıdır. Peki bu sevginin oluşması ve karşı tarafa iletilmesi için ne yapmak gerekir? Psikologlar ve aile danışmanları karı kocanın evlilik kurumunda memnuniyet duymalarına sebebiyet veren en önemli etkenin aile içinde sevgi ve samimiyetin hüküm sürmesinden ibaret olduğunu belirtiyor. Gerçekte bu etken olmaksızın karı koca birbiriyle yaşamaktan asla zevk almıyor. Aileyi her an bir anlaşmazlık veya bir sürtüşmenin patlak vermesi tehdit ediyor. Fakat bu memnuniyet duygusu kendiliğinden oluşmuyor. Aile fertleri ve karı kocanın bu duygusu yaratmaları gerekiyor. Bir başka ifadeyle karı koca aile içindeki ilişkilerinde sevgi etkeninin oluşmasını ve korunmasını güvence altına alacak etkenleri aramaları gerekiyor. Karı kocanın birbirine sevgililerine çeşitli yollardan ifade etmesi, aralarında her türlü kırgınlık ve küskünlüğü engeller ve aralarındaki safa ve samimiyeti kat kat artırır. Kuşkusuz her insan içindeki duygularını ancak sevdiği ve güvendiği bir başka insanla paylaşır. Eğer karı koca birbirinin sevgisinden ve samimiyetinden emin değilse, aralarında hiçbir zaman samimi diyalog oluşmaz. Bu yüzden aile ortamı her daim karı kocanın birbirine karşı sözlü veya başka her türlü sevgi ifadesiyle durup taşması gerekir. Bu bağlamda Allah Resulü şöyle buyuruyor: "Erkeğin eşine seni seviyorum demesi asla onun kalbinden çıkmaz." Karı kocanın birbirine sevgilerini ifade etmelerinin bir başka yolu hediye vermektir. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor: "Hediye vermek insanların dostluğunu kazanmaya ve birbirine karşı sevgilerinin artmasına vesile olur." Aile içinde duygusal boşanmayı önlemenin bir başka yolu çiftlerin sürekli iyi anılarını gözden geçirmeleridir. Bir başka ifade ile aile içinde yaşanan iyi anıların sürekli gözden geçirmesi gerekir. Eğer karı koca güzel günler yaşamışsa ona aşka bırakmamaları gerekir. Ortak yaşam bir çiçek gibi suya ve bakıma muhtaçtır. Dolayısıyla çiftler karşılaştıkları sorunlardan kurtulmak için sürekli geçmişteki iyi anılarını gözden geçirmeleri ve bu güzel anıları tekrarlamaya çalışmaları ve en azından birbirini hatırlatmaları gerekiyor. Aile danışmanlarından ailelere ve çiftlere yaptıkları tavsiyelerden biri, İlk adımlar ortak yaşamlarının ilk 5 yılında onlar için hangi olayların yaşandığını gözden geçirmeleridir. Karı koca bunu yaparken yaşadıkları iyi ve hoş olayları mı yoksa kötü ve nahoş olayları mı daha fazla olduğunu araştırabilir ya da hangi anılarını asla unutmadıklarını ve gözlerinde daha canlı göründüğünü düşünebilir. Bu olayların hangisine kadın veya erkek tek başına sebep olmuş veya hangisinde herkesi rol ifa etmiş onu araştırabilir. Yine karı koca birlikte yaşadıkları hoş anıları mı daha iyi hatırlıyor ya da birlikte geçirdikleri kötü anıları mı hatırlıyor? Bunu da düşünebilir. Ve daha da önemlisi, acaba sizin için hoş gözüken bir anı eşiniz için de aynı şekilde hoş görünüyor mu? Karı koca bunu da araştırabilir. Kuşkusuz geçmişte yaşanan olumsuz anıların ele alınması ve analizi yapılması, karı kocanın şimdiki durumunu olumlu etkilemediği gibi düşüncelerini daha da perişan edebilir. Karı koca geçmişteki kötü anıları anmak yerine sürekli anıları düşünmeleri ve kendileri ve çocukları için yaratabilecekleri güzel anlardan en iyi şekilde yararlanmaları gerekir.
Tahran Radyosu.
Aile içinde duygusal boşanmayı önlemenin bir başka yolu da çiftlerin akrabalar, yakınlar ve dostları ile ilişkilerini derinleştirmeleri ve pekiştirmeleridir. Çiftlerin kendileriyle aynı düzeyde daha iyi bir ilişki ve ortam yaratmalarıdır. İranlı büyük alim ve filozof Allame Tabatabai bu tür ilişkilerin kurulması ve korunması ve saygı duyulması hakkında şöyle diyor: "Bu tür bağların tümü saygıyla karşılanmalı, herkesin hakkını eda etmeli ve bu bağların kopmasına yol açacak işlerden kaçınılmalıdır." İslam dini de insanların arasındaki ilişkilerin kesilmesi ve sorunların ortaya çıkmasını önlemek üzere birçok tavsiyede bulunur ve sıla-i rahim bu tavsiyelerden biridir. İslam dini tüm insanların arasında geniş bir ilişki ağının oluşmasından başka aile ve akraba kurumları gibi daha küçük ölçeklerde daha güçlü bağların kurulmasına vurgu yapıyor ve bu tür ilişkilerin korunmasında şer'i yükümlülükleri hatırlatıyor. İslam dini akrabalarla ilişkiden sıla-i rahim şeklinde söz ediyor ve sıla-i rahimin zaruretine birçok ayette ve rivayette vurgu yapıyor ve insanların akrabalar ve yakınları ile ilişkilerini kesmeleri konusunda uyarıyor. Bu konu Kur'an-ı Kerim'in sıla-i rahime verdiği büyük önemi yansıtıyor. Çünkü sıla-i rahim insanların arasındaki bağların ve ilişkilerin en güzel şeklidir ve insanların varlık boyutlarından en önemlilerinden biri olan duygusal boyutunu tamamlamaktadır. Tüm psikologlar, sosyal ve bilimler uzmanları insanın ahlaki gelişmesi, duygusal gelişmesine bağlı olduğu konusunda hemfikirdir. Yani insanın duygusal ihtiyaçları arttıkça ahlaki gelişmesinin zemini de bir o kadar gelişir ve sonuçta insan daha fazla ve daha hızlı bir şekilde kemale erebilir. Üstelik duygusal ihtiyaçların karşılaması insanın psikolojik sağlığını da temin eder. Muhterem dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerine güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleri ile ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Kur'an-ı Kerim en büyük imtiyazı takva için belirlemiş. Öyle ki Müddessir suresinin 56. ayetinde Yüce Allah'ın da takva ehli olduğunu beyan ederek şöyle buyurmakta. Bununla beraber Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, marifet sahibi de O'dur. Evet, sohbetimizin başında anlaşıldığı üzere bugün takva hakkında konuşacağız.
İslam peygamberi hac mevsiminde Mina diyarında bir devenin üzerinde otururken insanlara döndü ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Bilin ki sizin Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Ne Arap Acem'den üstündür ne de Acem Arap'tan. Ne siyah kumraldan ve ne de kumral siyahtan üstündür. İlla takvası ile. Allah Resulü bu sözlerin ardından orada bulunanlardan bu sözü orada bulunmayanlara da duyurmalarını ister. İslam peygamberinden bir başka hadiste de şöyle okumaktayız. Allah sizin aile ve soyunuza bakmaz. Sizin vücudunuza da bakmaz. Malınıza da. Ancak kalplerinize bakar. Kalbi salih olan insana Allah lütuf ve merhamette bulunur. Hepiniz Adem oğullarısınız ve aranızda Allah katında en çok sevilen, en takvalı olanınızdır.
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de muttaki insanları büyük mükafat, büyük fazilet, mağfiret, rahmet ve cennetle müjdeliyor. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir başka önemli nokta şu ki, ilahi takva itaatle beraber peygamberlerin amacı ve davetinin özetidir. Örneğin Yüce Allah Şuara suresinin 105 ila 108. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.
Kur'an-ı Kerim takvadan insanların en iyi yoldaşı ve ahiret için en iyi azık şeklinde söz ederken, Bakara suresinin 197. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey müminler! Ahiret için azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. İmam Ali Aleyhisselam da bu konuda şöyle diyor. Takva edinin. Yüce Allah hak yolunu sizin için aşikar etti ve yollarını aydın tuttu. O zaman sizi ya sizi saracak şekavet ya da ebedi kurtuluş bekliyor. O zaman şu fani dünyada ahirette ebedi yaşamınız için azık toplayın ki sizleri buna doğru hidayete erdirmişler ve bu dünyadan göç etmeyi emretmişler ve sizi kıyamet yolunu izlemek için uyandırırlar. Sizler bir yerde bekleyen ve ne zaman ahirete doğru yola çıkmanın emredileceğini bilmeyen bir kafile gibisiniz.
Tahran Radyosu.
Fani dünyada sorunlardan ve sıkıntılardan kurtuluş ve işlerin kolaylaşması ilahi takvanın faydalarından ve tesirlerinden biridir. Ebu Zer Gaffari'den bir hadiste İslam peygamberinin şöyle buyurduğu nakledilir. Ben öyle bir ayet biliyorum ki eğer tüm insanlar ona amel ederse sorunlarını çözmeye yeter. Allah Resulü daha sonra Talak suresinin 2. ayetini tilavet buyurur. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Kuşkusuz bu ayetin anlamı şu değildir ki insan her türlü çabadan el çeksin. Nitekim İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bu ayet nazil olduğunda bazıları kapılarını kapatıp ibadete yöneldiler ve Allah bizim rızkımızı üstlendi dediler. Bu haber Allah Resulüne ulaştı. Onlara elçiler gönderdi ve neden böyle yaptıklarını sordu ve kim böyle yaparsa duası kabul görmez. Takva çalışmak ve çaba harcamakla beraber olmalıdır diye buyurur.
İmam Ali Aleyhisselam'ın da takva konusunda çok net ve canlı tabirleri vardır. O hazret bir yerde takvayı günah ve kirlenmekle mukayese ederek şöyle buyurur. Bilin ki günahlar asi merkepler gibidir ki günahkar insan onun üzerine binmiştir ve dizginlerini kopararak onları cehennemin dibine yuvarlandırır. Ancak takva sakin ve uslu bir merkep gibidir ki sahibi ona biner ve dizginlerini elinde tutar ve cennetin derinliklerine kadar merkebini koşturur. Gerçekte takva nefsin kontrol altına alınması ve şehvetleri kontrol etmektir. Oysa takvasızlık asi şehvete teslim olmak ve onun üzerindeki kontrolü kaybetmektir.
Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyurur. Bilin ey Allah'ın kulları! Takva güçlü ve yenilmez bir kale gibidir. Ancak günah öyle bir surdur ki gevşek ve savunmasızdır. Ve ehli olanları afetlerden kurtaramaz ve ona sığınan içinde güvende olamaz. Bilin ki insan sadece takva ile günahın zararlarından korunabilir. Lokman Hekim de oğluna şöyle diyor. Oğlum,
Dünya derin bir deniz gibidir ki içinde birçok insan boğulmuştur. Sen bu denizde gemini Allah'a iman olarak belirle. Yelkenini Allah'a tevekkülü, ahiret için azığını ilahi takva yap. Eğer bu denizden kurtulursan, ilahi bereket ve hikmet sayesindedir. Ve eğer helak olursan, bu günahların yüzündendir.
Kuşkusuz günahtan sakınmak ve ahlaki öğretilere yönelmek, insanlarda takvayı daha da güçlendirir ve sonuçta insanın kalbi iman nuru ile aydınlanır. Takva nuru güçlendikçe yakin ve iman nuru da o kadar güçlenir.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim. İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini ele aldığımız programımızda sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olacaksınız. İran'da Fars, Kürt, Arap, Lor, Beluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtmek isteriz. Yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde İran diyarı özel coğrafi şartları ve dağları, ormanları, çayırları, ırmakları ve diğer doğal güzellikleri bakımından büyük çeşitlilik arz ettiğini ve yine tarihi mazisi de bu ülkeyi kültür, medeniyet ve mimari gibi bakımlardan has bir zenginliği kazandırdığını anlattık. Şimdi programımızın ikinci bölümünde İran'ın çeşitli yörelerine seyahatimize başlamak ve sizi bu güzel diyarın güzellikleri ve cazibeleriyle tanıştırmak istiyoruz. Buna göre seyahatimize İran'ın güneyinde yer alan Fars eyaletiyle başlıyoruz. Fars eyaleti tarihi eserleri ve güzel doğası bakımından İran'ın en değerli yörelerinden biri sayılır. Bu eyaleti doğa ve tarihin bütünleştiği bir yöre olarak da niteleyebiliriz.
Fars eyaleti İran tarihiyle eşit mazisi olan bir yöre ve eski İran ve hatta dünyanın en eski medeniyetlerinden birinin şekillendiği en önemli merkezlerden biri sayılır. Fars diyarı bilim, medeniyet ve kültür beşiğidir ve İran milleti ve başka milletlerin gözünde de şayeste bir konuma sahiptir. Fars diyarı dağlarında ve kayalarında göze çarpan tarihi eserlerin motifleri ve şaşırtıcı derecede güzel mimarisiyle her zaman arkeologların ve tarihçilerin ilgi odağında yer almıştır. Fars eyaletinin dağlık alanlarında geçmişi 4000 yıla dayanan İlamiler döneminden geriye kalan kabartma eserleri, milattan önce 6. yüzyıla ait Hahameneşiler döneminin muazzam Taht-ı Cemşit ve Pasargat kalıntıları ve yine Sasaniler döneminden yörenin çeşitli kentlerinden geriye kalan tarihi eserler hepsi bu yörenin eski medeniyetinin dorukta olduğunu gösteriyor. Bundan başka Fars diyarı derin ve köklü bir kültürel mazisi vardır. Molla Sadra, Hafız, Sadi ve diğer birçok şair ve yazar ve bilgin bu yöreden çıkmış ve İran ve dünya kültürüne ebedi eserler kazandırmıştır.
Fars yöresinin tarihi hakkında anlatılanlara göre milattan yaklaşık 1100 yıl önce Arya ırkından bir kavim uzun bir yolu kat ederek ve çeşitli engellere girdi bıraktıktan sonra kuzeyden İran platosuna girdi. Fars veya Pars kavmi olarak anılan bu kavim bugünkü İran'ın güneyinde ılımlı bir bölgeye yerleşti ve bölgeye de kendi adını verdi. Böylece İran'ın en eski medeniyet merkezlerinden biri şekillendi ve daha sonraları birçok kez hükümet merkezi ve ülkenin başkenti olarak seçildi. Pars kavmi İran platosunun en eski sakinleridir ve Hahameneşiler ve Sasaniler de bu kavime mensuptur. Hahameneşiler olarak anılan Parslar milattan önce 559 ila 339 yılları arasında Fars yöresinde iktidarı ele geçirdi ve zamanla nüfuz alanını o dönemin uygar dünyasının büyük bir bölümüne yaymayı başardı. Bu dönemde Fars yöresi hükümetin merkezi olarak o çağın tüm zanaatkarlarını ve barındırmaya başladı ve böylece İran'ın en eski medeniyet merkezlerinden birine dönüştü. O dönemde geriye kalan Taht-ı Cemşit ve Pasargat kalıntıları bu iddianın ispatı sayılır. Öte yandan İslam'ın İran'da yayılmaya başlamasının ardından Atabekler, İncu Hanedanı, Muzaffer Hanedanı ve Zendi Hanedanı gibi devletler Fars yöresini merkez olarak seçti. Zendiye Hanedanı iktidarın başına geçti. Dönemde bu yöreyi imarlı hale getirdi. Ki bunu da Fars yöresinin tarihi eserlerine gözden geçirirken anlatacağız.
Fars eyaleti 133 bin kilometre karelik alanı ile İran'ın güneyinde yer alıyor ve 29 ilçeden oluşuyor. Bu eyalet kuzeyden İsfahan, doğudan Yezd ve Kerman, güneyden Hürmüzgan ve batıdan da Kohkiliyo, Buyur Ahmet ve Buşehr eyaletleriyle komşudur. Fars eyaletinin merkezi tarihi önem ve kültürel yüksek konumu itibariyle İran'ın seçkin kentlerinden biri sayılan Şiraz kentidir. Fars eyaleti genelde dağlık bir yörede sayılır. Eyalette bulunan dağlar ise aslında İran'ın kuzeybatısından güneyine doğru uzanan Zagros Sıra Dağları'nın uzantısıdır. Fars eyaleti bir yandan Fars Körfezi ve diğer yandan kuzeydoğudan çölün komşuluğunda bulunması itibariyle çok çeşitli ve eşsiz bir iklim yapısına sahiptir. Eyalette genel olarak 3 farklı iklim göze çarpıyor. Eyaletin kuzey ve kuzeybatısı kısmen sert kışları ve ılımlı yaz mevsimleri ile bilinirken, merkezi yörelerinde kışlar ılımlı ve yağışlı ve yaz ayları da sıcak ve kuraktır. Yörenin 3. iklimi ise güney ve güneydoğuda ılımlı kışları ve çok sıcak yaz ayları olan bölgede hakimdir.
Fas ziyaretinin su kaynakları, yeraltı su kaynakları ve ırmakları olmak üzere ikiye ayrılır. İyalette iklim çeşitliliği yüzünden birçok ırmak, çeşme, şelale ve gölet vardır. Fars ziyaretinin en önemli ırmağı iyaletin kuzeyindeki dağlardan kaynaklanan ve Bahtigan göletinde akan Kor ırmağıdır. Firuzabad, Karaamaç ve Fahlayan ırmakları da eyaletin çeşitli dağlarından kaynaklanır ve Fars Körfezi'ne akar. Fars eyaletinde birkaç önemli gölet de vardır. Bahtigan, Maharlu, Ejen ve Perişan göletleri eyaletin en önemli dört göletidir. Öte yandan eyalette bulunan şelaleler, doğal çeşmeler ve dağların eteğinde akan ırmakların çevreleri İyaleti ziyaret edenlere eğlence ve özellikle avlanma bakımından eşsiz fırsatlar sunuyor.
Zengin su kaynakları ve verimli toprakları ile Fars eyaleti aynı zamanda İran'ın en önemli tarım merkezlerinden biri sayılır. Eyaletin tarım ürünlerinin önemli bir bölümünü arpa, buğday ve mısır oluşturuyor. Fars eyaletinde üretilen pirinç ve narenciye İran'ın en kaliteli tarım ürünleri arasında yer alıyor. Fars eyaletinde tarımın yanı sıra besicilik de oldukça yaygın bir meslektir ve İran'ın et ve süt ürünlerinin önemli bir bölümünü karşılamaktadır.
Fars ziyaretinin nüfusu yaklaşık 4,5 milyondur. Yöre halkının çoğunluğu Farsça konuşuyor fakat ziyarette çeşitli kavimlerin bulunması itibariyle Türkçe, Lorca ve Arapça da yörede konuşulan dillerin arasında yer alır. Fars ziyaretinde ayrıca Yahudi, Hristiyan, Zertüştü ve diğer dini azınlıklarda yaşıyor. Yine bu eyalet İran'ın en büyük aşiretlerini barındıran yörelerinden biri sayılır. Fars ziyaretinde Kaşkai, Humse, Memesene ve Elvar Kohkiluye aşiretleri yaşıyor. Ki bu aşiretlerin her biri de çeşitli boylara ve tayfalara ayrılır. Gerçekte Fars yöresinin aşiretleri bu yörenin zengin kültürünün temelini atan insanlardır ve bu kültür günümüzde de aşiretlerin yaşam tarzına yansırken yaratan en önemli turistik cazibelerinden birini oluşturuyor. Fars yöresinde halı, iklim, lepenek gibi el sanatları özel önem arz eder. Yörenin çeşitli ilçelerinde ahşap üzerine hatam, münebbet ve muarrak işleme sanatları da oldukça yaygındır. Metal üzerinde işleme el sanatlarında Fars ziyaretinin derin bir mazisi söz konusu ve gümüş işleme ve gümüş üzerinde oyma işleme gibi sanatlarda ün yapmış bir yöre sayılır.
Fars eyaletinin bitki örtüsünü, bitkisel ilaç ve sanayi sektörlerinde kullanılan ağaçlar ve bitkiler oluşturuyor. Yöre özellikle çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan bitkiler bakımından ve yine hayvan ürünleri ve çeşitleri açısından zengin bir yöre sayılır. Fars eyaletinde koruma altına alınan sit alanlarında türlü memeli hayvanlar, kuşlar ve deniz canlıları yaşıyor.
Muhterem dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı gezelim, görelim başlıklı programımızın ikinci bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.